Item 12. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri. Emily Kip Baker. Sayfa 147. 18. Bölüm. Poseidon ve Deniz Tanrıları. A. Titanların evrene hakim olduğu dönemlerde Okeanos, karısı Tethys ile birlikte bütün göl, nehir ve denizlere hükmederdi. Fakat Titanlar tahttan indirilince Poseidon bu engin krallığın kontrolünü eline aldı ve ihtiyar Okeanos istemeyerek de olsa yeryüzünün sularındaki hükümdarlığını bıraktı. Yüce hakimiyetini kabul ettirmek için sabırsızlansa da Poseidon hükümdarları olarak kendisine bağlılık yemini etmeleri koşuluyla Titanların torunlarından bazılarına küçük krallıklarının başında durmaları için müsaade etti. Bunların arasında Okeanos'un oğlu engin bilgeliği, gelecekten haber vermesi ve doğruluk ile adaleti olan düşkünlüğüyle nam salmış Nereus da yer almaktaydı. Karısı Doris, Okeanos'un bir diğer çocuğu ile Nereidler olarak bilinen 50 kız evladı olmuştur. Kızları o kadar güzellerdi ki Poseidon içlerinden Amfitrite adındaki genç kızı eşi olarak seçti. Nereidlerden ikisinin daha şöhreti duyulmuştur. Kiklop, Polifemus'un aşık olduğu Galatea ile Achilleus'un, yani Aşil'in annesi Tethys. Fakat ikisi de güzellik konusunda Amfitrite ile boy ölçüşemezdi. Poseidon Nereid'in gönlünü kazanmak için ilk kez karşısına çıktığında genç kız onun ihtişamlı görünüşünden korkmuştu. Poseidon alevli toynakları ve altın yeleleri olan dev deniz atlarının çektiği bir araba sürüyordu. Tanrı kayaları unufak ederken, fırtınalar koparırken ve yeri sarsarken kullandığı korkunç üçlü yabasını ya da üç dişli mızrağını bizzat kendisi taşırdı. Poseidon'un kudretinin boyutunu Amfitrite'den daha iyi bilen yoktu. Çünkü çok kez onun amansız fırtına doruk noktasına ulaştığı bir anda her şeye kadir yabasını göğe kaldırmasıyla azgın dalgaların derhal yatıştığına ve denizin tekrar çarşaf gibi olduğuna şahit olmuştu. Bazen deniz tanrısının lanetlediği bir geminin sakin sularda güvenle yol aldığı sırada ansızın yok yerden çıkan fırtına tarafından yok edildiğini görür, zavallı denizcilerin hırçın dalgalarla boğuşurken hiçbir zaman gelmeyecek yardım için Poseidon'a ettiği nafile duaları işitirdi. Pek çok gemi limanlara sığınırdı. Ne zaman Poseidon konuşup bulutları etrafına toplasa ve okyanusu kabartsa elindeki üçlü yabasıyla, bütün rüzgarları ve fırtınaları çağırarak gece ansızın çöktüğünde yeri göğü sisle örtse. Odessa Kitap 5 Dize 348 Bryant'ın İngilizceye çevirisinden. Amfitrite bu heybetli tanrıyı kendisine yaklaşırken gördüğünde deniz yeşili sakalı ve deniz kabuğu ve bitkileriyle taşlanmış uzun dalgalı saçları olan Poseidon'a hayran olmaktan kendini alamasa da tüm bu ihtişam onu ürkütmüştü. Aşka düşen tanrı derdini anlatmak için yeterince yaklaşamadığı için bu görevi Yunuslarından birine verdi. Yunus görevinde öyle başarılı oldu ki, güzel Nereid, Poseidon'un eşi olmayı ve denizin ortasındaki altın tahtını paylaşmaya ikna oldu. Kendisi için sevdiği kadının gönlünü kazanan Yunus'u ödüllendirmek için, Poseidon onu iyi bilinen bir takım yıldıza dönüştürerek gökyüzüne yerleştirdi. Poseidon yeryüzünün suları ve deniz yolları üzerinde hareket eden her şey üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olsa da bir keresinde gözünü daha çok güç elde etme hırsı bürüdü. Öyle ki Zeus'u tahtından etmek için planlar bile yaptı. Lakin tanrıların ve insanların hükümdarı bu fena planları öğrendi ve ceza olarak Poseidon'u birkaç seneliğine krallığından mahrum bıraktı. Bu süre boyunca Truva kralı Laomedon'a hizmet etmeye mecbur bırakıldı. Buradaki hizmeti sırasında Apollon'dan Truva surlarını inşa etmek için yardım istemişti. Güneş tanrısının müziğinin büyülediği taşlar duvardaki yerlerini kendi kendilerine almıştı. Laomedon, Poseidon'a verilen süre içerisinde suru tamamlayabilirse büyük bir servet vereceği vaadinde bulunmuştu. Fakat sur tamamlandığında anlaştıkları bu serveti ödemeyi reddetti. Poseidon bu hainliğe öfkelense de buradaki hizmet süresini doldurana dek kralın adaletsizliğine katlanmak mecburiyetindeydi. Fakat eski gücünü geri alır almaz ürkünç bir deniz canavarı yarattı. Canavar bütün ülkeye korku ve ölüm saçtı. Bu düşmanı nasıl alt edeceğini bilemeyen Truvalılar bir kahine danıştı. Kahin her sene canavara güzel bir genç kız adamalarını önerdi. Böylece Poseidon'un gazabının tüm ülkeyi felakete boğmasını engelleyeceklerdi. Gönülleri el vermese de acılı insanlar kahinin sözlerine uymak için hazırlık yaptılar. Kurayla bir kurban seçildi ve bir rahip tarafından sahile götürülerek burada iri bir kayaya zincirlendi. Ardından korkunç deniz canavarı kaygan balçıklı kayalar arasındaki mağarasından çıkarak genç kızı midesine indirdi. Her sene bu kan donduran ritüel tekrarlanmaya devam etti. Nihayet sıra kralın tek kızı Hesione'ye geldi. Laomedon kızını kurtarmak için çabaladıysa da başaramadı. Kura çekilmişti bir kere ve buna engel olmak için yapılacak hiçbir şey yoktu. Zavallı baba çaresizlik içerisinde o kara günün gelişini seyretti. Hesione'nin sahile götürüleceği gün yaklaşınca Laomedon cimriliğini unuttu ve tüm ülkede canavarı öldürecek olana büyük bir servet vereceğini duyurdu. Herakles talihsiz kızı kurtarmak için tam zamanında yetişti ve Hesione'yi iline sürüklediği sırada canavarı meşeden sopasıyla öldürdü. Kızının sağ salim kurtarılmasına sevinen kral Herakles'e ödülü alabileceğini söyledi. Fakat kahramanımızın zaferinin kanıtı olarak canavarın başıyla geldiğini gördüğünde dahi çok sevgili altınlarından ayrılmak istemedi. Böylece Herakles evine döndü. Fakat Laomedon'un riyakarlığını unutmadı. Daha sonra Truva'ya tekrar geldiğinde kralı öldürdü ve çocuklarını esir alarak Yunanistan'a götürdü. Poseidon diğer bütün ölümsüzler gibi pek çok kez aşka düştü. Sevgisinden pay alanlardan biri de Teofane adında bir genç kızdı. Genç kızın öyle çok talibi vardı ki kıskanç deniz tanrısı ölümlü bir delikanlıyı tercih etmesinden sürekli endişe ediyordu. Bu yüzden onu Krumissa adasına götürerek koyuna dönüştürdü ve kendisi de koç kılığına bürünerek ona kur yapmayı sürdürdü. Bu evliliğin meyvesi postu İason ve yoldaşı Argonotların bahtsız seferinin nedeni olan meşhur altın yünlü koçtu. Poseidon gönlünü Demeter'e de kaptırmıştı. Kızı Persefon'u arayarak geçirdiği uzun günler boyunca gittiği her yerde onu takip etti. Demeter deniz tanrısının sürekli peşinden koşmasına sinirleniyordu ve onu atlatmayı umarak bir kısrak kılığına büründü. Fakat Poseidon'u vazgeçirmek bu kadar kolay olmayacaktı. Çünkü o da bir at kılığına girdi ve halinden memnun bir şekilde onun peşinden yürümeye devam etti. Bu tuhaf çiftin çocuğu Arion'du. Arion konuşabilen, hızıyla her şeyi geride bırakabilen muhteşem bir kanatlı attı. Poseidon'un Amfitrite'den olan en meşhur çocukları Triton ve Proteus idi. Triton babasının telladıydı. Poseidon'un komutuyla deniz kabuğu biçimindeki borazanı üfler ve dalgalı denizleri sakinleştirirdi. Vücudu yarı insan yarı balıktı. Soyundan gelen bütün erkeklere Tritonlar adını verdi. Tritonlar, Nereidler ve Okeanidler yani Okeanus'un kızları ile birlikte krallığını görmek için sarayından çıkan Poseidon'un arabasının peşinden giderlerdi. Proteus yumuşak deniz yosunuyla beslenen ve mağarasının yakınında sıcak kumlarda uzanan dev ayı balığı sürüsünden sorumluydu. Bilgeliği ve kendisini konuşturabilecek kadar şanslı olanlara verdiği cevapların doğruluğuyla tanınırdı. Homeros ondan sözleri her zaman doğru olan derinliklerin ihtiyarı diye söz eder. Fakat Proteus'un ağzından laf almak hiç de kolay değildi. Çünkü dilediği şekle girmek gibi sıra dışı bir güce sahipti ve yalnızca girdiği şaşırtıcı kılıklar sırasında ısrarla peşini bırakmayan ölümlüler öğütlerini duyabilmiştir. Yükselen güneş eriştiğinde gökyüzünün ortasına asla yalan konuşmayan, derinliklerin ihtiyarı yükselir dalgaların arasından ve denizin kara köpükleriyle kaplı bedeni ilerleyerek uzanır bir mağarada. Kükreyen denizden akın akın gelir ayı balıkları, tuzlu suyun acı kokusunu yayarak yanı başında dalarlar uykuya. Sonra tüm gücünü kullanman gerekir, onu orada tutmaya, ne kadar çırpınsa da ellerinden kaçmak için. Elinden geleni ardına koymaz ve yeryüzündeki her sürüngenin şekline girer. Su olur, ateş olur. Yine de sıkı tut onu ki yorulsun, çabalamaktan ihtiyar kâhin. Ardından sor ona sorularını. Odessa Kitap 4 Dize 518. B. Aristeos Apollon'un süperisi Sirene'den olma oğluydu. Apollon'un sürülerini gütmekten ayrı zeytinlikler ve üzüm bağlarıyla ilgilenirdi. Aynı zamanda nam salmış bir arı yetiştiricisiydi. Kovanlarıyla gurur duyardı. Maharetli elleri sayesinde arı sürülerinin sayısı her sene arttı. Fakat bir gün kovanların yanında yüzlerce arıyı cansız halde buldu. Ertesi gün daha fazla arı öldü. Bu felaketin nedenini açıklayamayan Aristeus, geri kalan az sayıdaki arılarını kurtarmasına yardım etmesini istemek için annesinin yanına koştu. Sirene bir dağ nehrinde yaşardı. Oğlunun kendisiyle konuşmayı arzuladığını öğrenince, Aristeus kuru toprağa basabilsin diye nehre ikiye ayrılarak her iki yanda birer duvar oluşturmasını buyurdu. Delikanlı arılarının başına gelen felaketi anlattı. Lakin annesinin bu konuda elinden bir şey gelmezdi. Bu yüzden oğluna Proteus'a gitmesini öğütledi. Çünkü yalnızca o sorunun ne olduğunu ve çözümünü bilebilirdi. Aristeus'u yabancıları korkutmak için hızlıca şekilden şekle giren derinliklerin ihtiyarını zapt etmenin zorluğu hakkında uyardı. Ve arzuladığı cevapları almak istiyorsa deniz tanrısını sıkıca tutması gerektiğini hatırlattı. Ardından onu Proteus'un mağarasına götürdü ve korkusuz olmasını tembih ederek oraya gizledi. Öğle vakti derinliklerin büyücüsü kendisini takip eden ayı balığı sürüsüyle denizden çıktı. Ayı balıkları kızgın kumlara uzanırken tanrı mağarasına çekildi ve çok geçmeden derin uykuya daldı. Aristeus, Proteus'un uykuya daldığını görünce temkinle ona yaklaşarak sağlam tüylerle onu bağladı. Tanrı yerinden sıçrayarak uyandı ve kendini zincirlerden kurtarmaya çabaladı. Fakat tutsak edildiğini fark edince bildiği bütün numaraları denedi. Ateşe, suya, vahşi bir canavara, korkunç bir yılana dönüştü ve kendisini seyreden yabancıyı korkutacağını tahmin ettiği daha pek çok kılığa büründü. Fakat Aristeus korkmuyordu. Sonunda ihtiyar büyücü teslim olmak zorunda olduğunu fark etti. Böylece esas görünümüne döndü ve delikanlıya neyi bilmek istediğini sordu. Sirene'nin oğlu arılarının ölümünden bahsetti ve buna bir çare söylemesi için yalvardı. Bunun üzerine Proteus delikanlıya Eurydike'yi ürkütüp aceleyle kaçmasına, kaçarken de aceleden ayağının altındaki yılanı görmemesine neden olduğu için genç kızın ölümünden sorumlu olduğunu hatırlattı. Eurydike'nin dostu olan orman perileri bu yüzden Aristeus'u cezalandırmak istemiş ve arılarına bu felaketi yollamışlardı. Perilerin öfkesini yatıştırması gerekiyordu. Proteus delikanlıya bunu başarması için 4 sunak inşa etmesini ve sağlıklı etine dolgun 4 boğa, 4 de inek kurban etmesini buyurdu. Bu adaklar perilerin öfkesini dindirecekti. Bunu yerine getirdikten sonra da Orfeus ile Eurydike'nin mezarlarını onurlandırmalı ve kendine duydukları öfkeyi söndürmeliydi. 9 gün geçtikten sonra adakları sunduğu bahçeye dönecekti. Aristeus derinliklerin ihtiyarına verdiği öğütler için teşekkürlerini sundu ve onu bağlarından kurtardıktan sonra öğütlerini yerine getirmek için oradan aceleyle ayrıldı. Adaklar adandı ve ölüler gereğince odunlandırıldı. Sabırsızlanarak 9 gün bekledikten sonra Aristeus bahçeye döndü. Sevinç içerisinde gördü ki kurban ettiği hayvanların karkasları etrafını bir arı sürüsü sarmıştı. Artık öncekinden daha kalabalık bir arı sürüsüne sahip olmuştu. C. Poseidon'un emrinde hüküm süren pek çok deniz tanrısından biri de Glaukos'tu. Glaukos önceden fakir bir balıkçıydı ve hayatını tuttuğu balıkları satarak kazanırdı. Bir sabah her zamankinden daha çok balık tuttu. Balıkları yanı başında yere bıraktığında fark etti ki balıklar ağını serdiği yerde biten gür otları iştahla yiyordu. Durmuş onları izliyorken balıklar birdenbire yerden zıpladı, yeniden suya düşen balıklar yüzerek uzaklaştı. Onlara bu inanılmaz gücü vereni yedikleri otlar olduğundan şüphelenen Glaukos, kendisi de otlardan bir parça yedi ve ansızın denize dalmak için inanılmaz bir arzu duydu. Korkusuzca dalgaların arasına daldı ve çok geçmemişti ki suyun altında kalmak onu hiç zorlamadı. Sanki doğduğundan beri denizlere aitti. Sakalının hoş bir deniz yeşiline döndüğünü fark etti. Aniden uzayan ve yeşile dönen saçları arkasında dalgalanıyordu. Kolları gök mavisi rengini aldı ve bacakları balık kuyruğuna dönüştü. Fakat bu değişim onu hiç rahatsız etmedi. Memnuniyetle denizleri evi bildi. Zaman içerisinde Poseidon onu tanrı yaptı ve denizler kardeşliğine kabul etti. Glaukos bir gün sahil kıyılarında yüzüyordu. Bu sırada Skylla adında güzel bir genç kız gördü. Bu kıza gönlünü öyle kaptırdı ki yarı balık olduğunu unutup ondan karısı olmasını istedi. Skylla Glaukos'un yeşil saçlarına ve mavi tenine baktı fakat ne bunlardan ürktü ne de Glaukos'un balık kuyruğuna şaşırdı. Çünkü sık sık deniz perileriyle oynadığı için onların tuhaf görünümüne alışkındı. Glaukos bu tutumundan cesaret alarak hayat öyküsünü dinlemesi için yalvardı. Ona bu dönüşüme nasıl maruz kaldığından ve artık bir tanrı olduğundan bahsetti. Hikayesi genç kızın ilgisini çekti çekmesine, fakat genç kızın bir deniz adamıyla, yani bir tanrı olsa bile evlenmeye hiç niyeti yoktu. Glaukos yanına yaklaşmaya kalkışınca arkasını döndü ve kaçtı. Genç tanrı cesareti kırılsa da bir azimle büyücü Kirke'den yardım istedi. Kirke'ye gönülsüz Skylla'nın aşkını kazanmasını sağlayacak bir aşk iksiri vermesi için yalvardı. Kirke yakışıklı deniz tanrısını öyle çok beğendi ki ondan kendi aşkını kabul ederek gönülsüz genç kızı unutmasını istedi. Fakat Glaukos büyücünün ısrarlarına boyun eğmeyerek arzuladığı aşk iksiri için yalvarmaya devam etti. Glaukos'un sevgisini kazanamayacağını anlayan Kirke, kendisinin elde edemediği sevgiyi başkasının da elde etmesine müsaade etmemeye karar verdi. Bu nedenle öfkeli bir şekilde Glaukos'u kovdu. Üzüntü içerisinde sarayından ayrıldığını görünce zehirli bitki ve ölümcül otlardan hazırladığı sihirli bir karışım hazırladı ve bu karışımı Skylla'nın her zaman yıkandığı sulara döktü. Her şeyden habersiz olan genç kız her zamanki saatinde deniz kıyısına geldi. Zehirli dalgaların bedenine dokunmasıyla her başta 3 dizi diş bulunan 6 başlı bir canavara dönüştü. Vücudunu kaplayan yılanları ve hırlayan köpekleri gördü. Bir anda bulunduğu yere kök salıverdi. Bir daha asla insan formuna dönemedi. Sonsuza dek bu noktada kalarak denizcilere korku saldı ve yanına yaklaşan talihsiz denizcileri ise tek lokmada yuttu. Karşısında ise Haribdis'in ini vardı. Haribdis günde 3 kez denizin sularını yutar, 3 kez de geri kusardı. İnin tepesindeki kayanın üzerinde dev bir köknar ağacı vardı. Buradan geçen bütün gemiler dikkatle bu tehlike işaretini bekler ve 2 yanlarını saran bu çifte tehlikenin arasından sağ salim geçebilmek için dua ederlerdi. Orada yaşar Skylla ve dehşet dolu çığlıklarla yarar gökleri sesi. Yeni doğmuş köpek yavrularının çığlığı. Fakat kendisi korkunç bir mucize. Hiç kimsenin, Tanrı bile olsa bakmaya cesaret edemeyeceği bir manzara. 12 ayağı var, her biri biçimsiz. 6 uzun boynu var. Her birinin ucunda ölüm saçan, 3 sıra sıkı dişleri olan çirkin bir baş. Karanlık körfezden uzanır başları. Dışarıdaki kayalıklarda av aramak için. Hiçbir denizci övünemez. Skilla'yı tayfalarına zeval gelmeden geçmesiyle. Odessa Kitap 12, 100. dize Bryant'ın İngilizce çevirisinden. D. Diğer deniz tanrıları arasında Leucothea ve Palaemon da yer alırdı. Bu ikili ne okyanus perilerinden ne de bir su tanrısından doğmuştu. İkisi de öncesinde birer ölümlüydü. İsimleri Ino ile Melisertes'ti. Ino zalim Hera'nın deliliğe sürüklediği kral Ataamas'ın karısıydı. Deliren kocasından korkan Ino, küçük oğlu Melisertes'i kucağına alarak saraydan kaçtı. Güvenli bir yere ulaşmayı umuyordu. Fakat izlendiği düşüncesiyle telaşa kapılıp bir uçurumun kenarından denize atladı. Fakat ne kendine ne de oğluna bir zarar geldi. Çünkü tanrılar ona acıyarak ikisini de deniz tanrısına dönüştürerek onlara Leucothea ve Palaemon isimlerini verdiler. Engin sularda işi olan herkes bu iki tanrıya tapar, gemileri kaza geçirmesin diye onlara dua ederdi. Korint sahillerinde Palaemon'un şerefine meşhur bir sunak inşa edilmiş ve İstmiye oyunları düzenlenmişti. E. Poseidon Latona için denizden ada çıkardığı zamanki gibi yalnızca sıkıntı içerisindeki bir tanrıçanın yardımına koşmak için değil, aynı zamanda ölümlülere yardımcı olmak için de her daim hazırdı. Özellikle de gönül meselelerinde. Bir defasında genç kızın babasının evlenmelerine rıza göstermemesi nedeniyle Marpessa adlı bu genç kızı kaçırmayı arzulayan İdas adlı delikanlıya arabasını ödünç vermişti. Gençler Poseidon'un bu nazik teklifi karşısında mutluluktan havalara uçmuşlardı. Kaçmayı planladıkları gün mutlu çift arabaya bindi ve hızlı atlar onları Marpessa'nın öfkeli babasının erişemeyeceği uzak yerlere taşıdı. Kızının delikanlıyla kaçtığını öğrenen baba peşlerine düştü. Fakat Poseidon'un muhteşem atlarına yetişmenin imkansız olduğunu görünce öyle öfkelendi ki kendini bir nehre atarak boğuldu. Nehir daha sonra onun adıyla yani Evenus olarak anıldı. Kızgın babanın kendilerine ulaşamayacağının bilinciyle aşıklar yolculuklarına neşeyle devam ettiler ve başlarına hiçbir felaketin gelemeyeceğine inanıyorlardı. Aniden Apollon karşılarına çıktı ve Marpessa'ya aşık olduğunu belirterek genç kızı kazanmak için İdas'la çarpışmayı teklif etti. Zavallı İdas mutluluk ümitlerinin tükendiğini hissediyordu. Bir ölümlü her şeye kadir bir tanrıyla nasıl baş edebilirdi ki? Ansızın mavi gökyüzünden bir şimşek düştü ve bir ses Marpessa'nın iki talibi arasındaki tercihi bizzat yapması gerektiğini söyledi. Genç kız görkemli güneş tanrısına şöyle bir baktı ve böylesi güzel ve genç biri tarafından sevilme düşüncesiyle kalp atışları hızlandı. Fakat başını İdas'a çevirdiğinde İdas'ın da kendisi gibi zaman içerisinde yaşlanacak bir ölümlü olduğunu anımsadı. Apollon'un aksine İdas gençliği ve güzelliğini kaybettiğinde onu bir kenara atmayacaktı. Böylece elini İdas'a uzatarak güneş tanrısının aşkını reddetti. Bu tercih Zeus tarafından da onaylandı ve bir kez daha mutlu olan aşıklar Poseidon'un atlarıyla iyi kalpli tanrının bir orman gölünün güzel bir yaz gününde olduğu kadar durgun kıldığı parlak denizde yol aldılar. Bir müddet sonra memleketlerinden hayli uzakta hoş bir yere vardılar ve burada sonsuza kadar mutlu bir yaşam sürdüler. Artık ihtiyaç duymadıkları araba zor zamanda yardımlarına koşan Poseidon'a şükranla geri gönderildi. Her sene İdas ile Marpessa koruyucularına bir beyaz boğa, bir beyaz koç ve bir tane de beyaz yaban domuzu adadı. Bunlar Poseidon'un en sevdiği türden adaklardı. On ikinci ayının sonu, sayfa 158.